Yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere Mektup 11. bölüme geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. 11-13. bölümler İbranilere Mektup'un ikinci ana bölümünü oluştururlar. Bu noktaya kadar mektup çoğunlukla doktrinsel konuları ele aldı. Ama şimdi çok pratik olan bölümlere geliyoruz. Adına sık sık iman bölümü denilen bölümle başlıyoruz ve bu çok ilginçtir çünkü çoğu kişi imanın fazla pratik bir şey olduğunu düşünmez. Ama öyle olduğunu göreceğiz. 11. bölüm birçok kişi tarafından da iman kahramanlarının kataloğu olarak anılır. Bu bölüme iman açısından bakmak istiyorum. İmanın Aden bahçesinin kapısından şu ana kadar bütün çağlardaki erkekler ve kadınlar için her durumda neler yapmış olduğuna bakmak istiyorum. Bu bölüm sizler ve benim için bunu gösterir ve bu insanlar bizi imanla yaşamaya teşvik eden tanıklardır. Mesih inanlı hayatını bir dizi kural haline getirmek kolaydır. Birçok insanın dağdaki vaaz ya da 10 emirin altına girmekten hoşlanmasının nedeni insanların kurallardan hoşlanmasıdır. Kurallara uymak çok basit ve kolay gibi gelir. Arabayla yeni bir yere giderken her zaman birisine oraya nasıl gidileceğini sorarım. Genellikle yol tarifelerini yazarlar. Buradan sola sap, birkaç blok git, sonra sağa sap gibi. Böyle olmasını severim çünkü izlemek çok kolaydır. Birçok insan için hayat böyledir. Bir sürü düzenli kuralı izlemek isterler. Ama bu bölümde tamamıyla başka bir yoldan giden insanları göreceğiz. İmanla yaşadılar. Ve Tanrı bizim için de bugün böyle yaşamamızı istemektedir. Yani bizler de imanla yaşamalıyız. Ayrıca bu bölümde imansızlığın ya da inançsızlığın bir insanın işleyebileceği en kötü günah olduğunu görüyoruz. Tanrı inançsızlık konumu hariç her günaha çare bulur. Bunun anlamı bağışlanamayan bir günah olduğu değildir. Bugün yapabileceğiniz hiçbir etkinlik yoktur ki Tanrı onu yarın bağışlamasın. Ama ona gitmeniz gerekir. Ama bir inançsızlık konumunda devam ederseniz Tanrı'nın buna hiçbir çaresi yoktur. Bu bölümdeki ilk cümle kutsal kitabın iman tanımıdır. İbraniler 11.1'de iman nedir diye soruyor. Sonra yanıtı veriyor. İman, umut edilen şeylere güvenmek, görünmeyen şeylere inanmaktır. Bugün insanların Tanrı'ya yaklaşabilecekleri iki yol vardır. Bunlardan ilki, ona iyi işler aracılığıyla gitmektir. Yani Tanrı'ya. Evet, işlerinizle kusursuzluğu sunabilirseniz, Tanrı sizi kabul eder. Ama şimdiye kadar kimse bunu başaramamıştır. Adem yapamadı ve o zamandan beri de kimse yapamadı. Hiçbir peygamber bunu yapamadı. İbrahim peygamber yapamadı, Davut peygamber yapamadı ve Daniel peygamber yapamadı. Diğer peygamberler de. Hiçbiri kusursuz olarak bunu başaramadı. Bu yüzden bu Tanrı'ya yaklaşabilmenin tatmin edici bir yolu değildir. Ama birçok insan bu boş yolda topallaya topallaya gitmektedir. Tanrı'ya yaklaşabilmenin ikinci yolu ki bu tek yoldur, Tanrı'ya imanla yaklaşmaktır. Tanrı'ya değerli dostum imanla yaklaşabiliriz. Birçok insan imanı da çok tatmin edici bir yol bulmaz ve imanı tanımlaması istenilen küçük çocuk gibi iman öyle olmadığını bildiğin halde inanmaktır der. İman birçok insan için bu anlama gelir. Karanlıkta bir atlayış olduğunu, belirsizlik ya da bir tür kumar olduğunu düşünürler. Eğer sizin için bu anlama geliyorsa o zaman imanınız yoktur demektir. Çünkü iman umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Güvenmek ve emin olmak. Bunun da anlamı imanın bir temel üzerinde yer aldığıdır. Başka insanlar için iman büyük bir gizemdir. Altıncı his, ruhsal alemde bir ön sezi, yeni bir dünyaya açılan bir açıl susam açıldır. Bu insanların bazıları imanın gizli bir tarikatın sırlarını öğrenerek üyeliğe kabul edilmek gibi bir şey olduğunu ve eğer yeterince çok inanırsan Tanrı'nın iyi işler yerine bunu kabul edeceğini düşünürler. Değerli dostum, cinler de çok inanırlar ama kurtulmamışlardır. Günümüzde cinlerden kaynaklanan ve cinler tarafından yönetilen bir sürü tarikat ve isim vardır. Bu insanlar için iman bir fetiş ya da boyuna takılan ya da üzerinizde taşınan bir muska gibidir. Ama kesinlikle bu iman değildir. Spurgeon bu konuda şöyle söylemişti. Sizi kurtaran Mesih'i kendi kavrayışınız değil, Mesih'tir. Sizi kurtaran Mesih'teki sevinciniz değil, Mesih'tir. Mesih'e imanınız bir araç olsa bile sizi kurtaran şey değildir. Sizi kurtaran Mesih'in kanı ve hak ettiğidir. Sizi kurtaran budur dostum. İman sadece buna sarılır, o kadar. Öyleyse iman hiç de gizemli bir şey değildir, bir sır değildir. Rab İsa Mesih'e bakandır. İman iyi işlere eklenen bir şey de değildir. Günümüzde birçok insan imana iyi işlerden yapılmış salataya eklenen yağla limonmuş gibi davranır. Bir salatanız var ve üzerine yağla limon koyuyorsunuz. Birçok insan imanlarını iyi işlerinin üzerine yağla limon gibi koyarlar. Dostum ama bu hiç de iman değildir. Burada kutsal kitabın bize verdiği iman tanımına bakalım. İman nedir? İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Bir yorumcunun bu konuda söylediklerini çok beğeniyorum. Diyor ki, iman, inanlı insanın geleceğe şimdi ve görünmeyene de görünen gibi davranmasına yardım eder. İman, umut edilenlere güvenmektir. Yunanca'da güvenmek anlamına gelen sözcük hypostasis'tir. Bu hipotez ya da teorinin tam karşıtı olan bilimsel bir terimdir. Gerçeklerin üzerine kurulu bir şeydir. Kimyada bir deneyim yaptıktan sonra deney tüpünün dibine çöken kimyasal maddedir. Okuldayken kimya dersimizde öğretmen her birimize birer deney tüpü verir ve bizlerden içinde ne olduğunu bulmamızı isterdi. Ben tüpün içinde her ne varsa ondan bir parça alır ve tüpün içinde ne olduğunu keşfetmek için ısıtırdım. Bir keresinde neredeyse laboratuvarı uçuruyordum. Çünkü deney tüpüne oraya konmaması gereken bir şey konmuştu. 5 yıl sonra laboratuvarı süpüren hademe o gün deney yaptığım camdan yapılmış büyük tüpün parçalarını hala süpürdüğünü söyledi. Neyse ki cam gözlerime doğru değil yeleğime doğru patlamıştı. O derste bana verilen bir deney tüpünün içinde ne olduğunu profesörüme söylemeye gitmeden önce onunla 2 hafta deney yaptım. Hocama belirli bir toz olduğunu söyledim ve o da bana doğru cevabı bulmuş olduğumu söyledi. Deney tüpünün dibinde bir madde vardı ve profesör kimyayı çok iyi bildiği için onun ne olduğundan kesinlikle emindi. Size doğrusunu söyleyeceğim, ben pek emin değildim. Ama deney tüpünün dibindeki o madde benim aradığım şeydi. Ve bu da gerçektir. Ve dostum, iman da budur. İman bir güvencedir. Başka bir yorumcu, burada güvence olarak tercüme edilen sözcüğü tapu olarak tercüme eder. Şimdi tapu nedir? Güvence nedir? Tanrı sözüdür. Eğer imanınız Tanrı sözüne dayanmıyorsa, bu kutsal kitaba uygun bir iman değildir. Bunun altını çizeyim. İmanınız Tanrı sözüne dayanmıyorsa bu kutsal kitaba uygun bir iman değildir. İmanın Tanrı'nın söylediklerine dayanması gerekir. Gerçekte Tanrı'ya inanmak anlamına gelir. Soru Tanrı'ya inanıp inanmadığınızdır. Entelektüel sorunlarım var özürüyle ortaya çıkmayın çünkü bu bir işe yaramaz. İnsanları Tanrı sözünden uzak tutan şey günahtır. Tanrı'ya yaklaşmanızı engelleyen şey yaşamınızdaki günahtır kardeşim. İnanması gereken yürektir. İnsan yürekten iman etmekle doğru sayılır. Günahınızdan vazgeçmeye razı olduğunuzda kutsal ruh Tanrı sözünü sizin için gerçek kılacaktır. Harika bir Mesih inanlı organizasyonunun başkanı olan bir adam yazdığı bir kitabı bana yollayıp onu değerlendirmemi istedi. Çok iyi bir kitap ama kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu kanıtlayan iman savunusu alanında yazılmış bir kitap. Bu konuda okuduğum kitapların içerisinde en iyilerinden biri ve bunu kendisine de söyledim. Ama kendisine ayrıca hizmetimde artık bu tür kitapların benim için hiçbir değerinin olmadığı bir yere geldiğimi de söyledim. Kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna zaten inanıyorum. Bu deneyimi yıllar önce yaptım ve onun Tanrı sözü olduğuna inandım. O küçük deneyleri zaten yaptım. Az önce belirttiğim gibi. Deney tüpünü alıp ısıttım. Diğer taraflarına da gereken asiti döktüm. Ne olduğunu kanıtladım. Kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu biliyorum. Tanrı'nın ruhu onu benim için gerçek kıldı. Pavlos Koloseli imanlılara şöyle yazmıştır. Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizin için dua etmekte, tüm bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini tam olarak bilmenizi dilemekten geri kalmadık. Tanrı'nın isteğini bilmek dostum, Tanrı'nın sözünü bilmektir. Evet, Tanrı'nın isteğini bilmek, onun sözünü bilmektir. Biz Tanrı'nın sözü aracılığıyla Tanrı'nın isteğini biliyoruz. Pavlos, Tanrı sözünü bilsinler diye dua etmişti. Pavlos'un bilgi anlamında kullandığı Yunanca sözcük epignosis'tir. Pavlos'un zamanında süper bilgiye sahip olduklarını iddia eden gnostikler vardı. Pavlos Kolosellere kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu bilen gerçek süper bilgiye sahip olmalarını istediğini ve kutsal ruhun onu kendilerine gerçek kılacağına inandığını söylemişti. Şimdi beni yanlış anlamayın. Okuldayken neredeyse hizmetten vazgeçtiğim bir dönem yaşadım. Atanmış ama iman etmeyen bir profesörüm vardı. Adama hayrandım çünkü entelektüeldi ama inandığım şeyleri teker teker elimden alıyordu ve bunu büyük bir hızla gerçekleştiriyordu. Öğrettiği şeyler imanımı sarsıyordu ve duada Tanrı'ya gitmem gerekti. Sonra ilk profesörün sahip olduğu her diploma konusunda İki diploması olan bir başka adamla tanıştım ve bu adam beni yeniden doğru yola döndürdü. Diğer adamın ortaya attığı soruların cevapları olduğunu bana gösterdi. Bu yüzden kendim için cevaplara sahibim. Deney tüpümde bir madde var ve bugün daha başka deneyler yapmama gerek yok. Kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu biliyorum ve bundan %100 eminim. Bu yüzden iman Tanrı'nın sözüne dayanıyor değerli dostum. Dogmatikliğimiz bu kitaptan kaynaklanır. İbranilere yazarın İbraniler 10 ayet 39'da biz geri çekilip mahvolanlardan değiliz. İman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız demesinin nedeni budur. Gidebilecek sadece iki yol var. Ya geriye ya da ileriye. Evet, başka yöne gidemezsiniz. Ya geriye gidiyorsunuz ya da ileriye. Canlı olan bir şey aynı yerde kalamaz. Ormanda gerileme ve bozulma gerçekleştiği gibi büyüme ve gelişme de vardır. Orada canlı olan hiçbir şey olduğu yerde durmaz, duramaz. Görülmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır iman. İmanın umut edilen şeylere güvenmek olduğunu görmüştük. Bu bilimseldir. Burada kullanılan ikinci sözcük emin olmaktır. Yunanca'da bu sözcük elekhos'tur. Birisini suçlu çıkartmakta kabul edilen, kanıt anlamına gelen yasal bir sözcüktür. Okuldayken, klasik Yunanca öğrenirken, Sokrat'ın mahkemesini anlatırken, Platon'un bu sözcüğü 23 kez kullandığına dikkat ettim. Kanıt, haklı olduğunuzu ispat etmek için mahkemeye götürdüğünüz şeydir. Bütün iş dünyası buna dayanır. İş anlaşmaları imanla yapılır. Benim bir kredi kartım var ve bir benzin istasyonuna gittiğimde onu oradaki görevliye veririm. Kartı aldığında benzin istasyonunun kendisine maaşını vereceğine, benim kartın sahibi olduğuma ve sonunda benzinin ücretini ödeyeceğime inanır. Bu marketlerde de böyle. İnsanın çok imanı olduğunu söyleyebilirim. Benzin istasyonu da parayı ödeyeceğime inanır. Aslında ödeyeceğimi bilirler çünkü ödemezsem kartım elimden alınır. Ama bütün bunlar imanla yapılır. Başka bir adamın kendisine verdiği çeki kabul eden bir adam imanla hareket etmektedir aslında. Bu elekhos, yani mahkemede kabul edilen kanıttır. İman karanlıkta bir atlayış değildir. İman ummak değildir. İman güvenmek ve emin olmaktır. Bilimsel bir kafa için madde, yasal bir kafa için kanıttır. Gerçekten inanmak isterseniz inanırsınız. Bir sürü aptalca şeye de inanabilirsiniz ama Tanrı bunu yapmanızı istemez. İmanınızın Tanrı sözüne dayanmasını ister. İbraniler 11 ayet 2'de şöyle diyor: çünkü bizden önceki insanlar, atalarınız imanla onaylandı. Atalar kimlerdir? Atalar üç gruptan biri olabilir. Sadece bir grup ihtiyar olabilir ya da İncil'deki inanlılar topluluğunda ihtiyar görevi yapan birinden söz ediyor olabilir. Pavlos'un genç Titus'a inanlılar topluluklarına ihtiyarlar atamasını söylediğini hatırlıyorsunuz. Ya da son olarak atalar eski antlaşma kutsallarından söz ediyor olabilir. İbraniler 1:1'de bu kutsallardan söz edilmişti. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez ve çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Atalar ihtiyarlardır. Bu eski antlaşma kutsalları Tanrı'ya inandılar ve onlar için bu karanlıkta bir atlayış ve umarım değildi. İmanları kanıtlar üzerinde kurulmuştu. Nuh bir gemi inşa etti ve bunu imanla yaptı. Ne tür bir imanla? Bu sadece bir rüya mıydı? Hayır. Tanrı ona bol bol kanıt vermişti. Çünkü Nuh uzun yıllar boyunca Tanrı yolunda yaşamıştı. Günümüzde birçoğumuzun yaşadığı sorun bir kriz olduğunda ve bizlerin Tanrı'ya güvenmemiz ve ona sarılmamız gerektiğinde bunu yapamamaktır. Bunu her zaman yapamadığımızdan bizim için o denli yeni bir deneyimdir ki yapması çok zordur. Ancak eğer güneş parlarken Tanrı'ya güvenmeyi öğrenirseniz değerli dostum, gökyüzünde kara bulutlar olduğunda ve yaşamın fırtınalarından birinde olduğunuzda ona güvenmek daha kolaydır. Evet, eğer güneş parlarken Tanrı'ya güvenmeyi öğrenirseniz kötü günde de Rab'be güvenmeniz kolay olur. Atalar Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Harika insanlar oldukları için mi? Hayır. Tanrı'ya iman ettikleri için dostum. Bence İbrahim peygamber harika bir insandı. Büyük bir olasılıkla günümüzdeki en iyi Mesih inanlısından daha iyiydi. Dünyasal insanlar bile onu çok farklı bir birey olarak görüyorlar. Ama bizlere İbrahim'in Tanrı'ya, bakın, imanla inandığı söyleniyor. İbrahim, eski antlaşmada ilk adı Avram, Rab'be güvendi ve Rab bunu ona doğruluk saydı. Yaratılış 15 ayet 6. Tanrı onu yaptığı iyi şeylerden, sevaplardan ötürü değil, hayır. Tanrı'ya iman ettiği için, Tanrı'ya inandığı için doğru sayıldı. Atalar Tanrı'nın beğenisini kazandılar ve bunu imanla yaptılar. Günümüzde Tanrı bizlerin sadece imanla kurtulmamızı değil, aynı zamanda imanla yaşamamızı istiyor. İman neydi? İman, umut edilen şeylere güvenmek, görünmeyen şeylere inanmaktır. Çünkü bizden önceki insanlar, atalarınız imanla onaylandılar. Atalar Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Çünkü onlar iman ettiler. İmanla hareket ettiler. Günümüzde Tanrı bizlerin sadece imanla kurtulmamızı değil, az önce belirttiğim gibi, aynı zamanda imanla hareket etmemizi, imanla yaşamamızı istiyor. Mesih bizleri kurtarmak için burada öldü. Geriye dönüp ona imanla bakıyoruz. Şimdi her gün imanla yaşıyoruz. Ona, diri Mesih'e bakıyoruz. Bu tam şimdi içindir. Bugün alışverişe mi çıkıyorsunuz? İşe mi gidiyorsunuz? Okula ya da sosyal bir etkinliğe mi gidiyorsunuz? O zaman Rab İsa Mesih'e imanla gidin dostum. Görünen şeylere dayanarak değil, imanla yaşıyoruz. Tanrı bu hayatı böyle yaşamamızı istiyor. İbraniler 11 ayet 3'te şöyle diyor: tüm gök varlıklarının Tanrı sözüyle düzenlendiğini, görülen şeylerin görülmeyenlerce oluşturulduğunu imanla anlamaktayız. Bu evrenin ortaya çıkışı hakkında iki açıklama vardır. Bunlardan bir tanesi varsayım, diğeri vahiydir. İmanla vahiyi kabul ediyoruz ve dostum, varsayımı da imanla kabul edersiniz. Varsayımın birçok teorisi vardır ve birçoklarından vazgeçilmiştir. Şu anda geçerli olan teori evrimdir ama evrimin de modasının geçtiği söylenmekte. İman etmeyen birinin tutunabileceği en iyi şey budur ama sadece bir varsayımdır ve buna inanmak için çok imanları olması gerekir. İman sayesinde anlıyoruz ki evren Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldı. Bu aslında çağlar Tanrı'nın sözüyle oluştu diye tercüme edilebilir. Tanrı sözünün diri ve etkili iki ağızlı kılıçtan keskin olduğu söylenmiştir. Tanrı sözü atom ya da hidrojen bombasından daha güçlüdür. Birisi atom bombasının üç boyda olduğunu söylemişti. Büyük, daha büyük ve herkes nerede? Tanrı sözü bundan da daha güçlüdür çünkü Tanrı sözü insanların yaşamlarını değiştirme gücüne sahiptir. Siz ve ben Tanrı sözüne geldiğimizde kardeşim, onun evreninin başlangıcıyla ilgili bildirilerini ya kabul ya da ret ederiz. Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Bu vahiydir. Ya Tanrı'ya ya da varsayımlara inanırsınız. Bana evrimin bilimsel olduğunu söylemeyin. Bilimsel değildir. Adı üzerinde varsayımdır. Eğer bilimsel olsaydı bütün bilim adamları aynı görüşte olurlardı ama aynı görüşte olmadıkları kesindir. Günümüzde birçok bilim adamı evrime tapınma huylarından vazgeçiyorlar. Evrim teorisinde o denli hata görüyorlar ki ondan uzaklaşıyorlar. Ya Tanrı'ya inanırsınız ki bu vahidir ya da varsayıma inanırsınız. İmanın demirinin bir yere atılmış olması gerekir. Bir müzeyi ziyaret etmekte olan bir gruba rehberlik yapan bir adam hakkında bir hikaye duymuştum. Müzeyi gezerlerken kemikleri bir araya konmuş bir dinozora gelirler. Bir tane kemik bulduklarını ve büyük bir dinozor elde edene dek başka bir sürü kemik yapıp ona eklediklerini biliyorsunuzdur. Rehber, bu dinozor 2 milyon 6 yıllıktır. Tabii ki gruptaki insanlar ona hayretle bakarlar ve aralarında cesur olanlardan biri ne demek 2 milyon 6? 6 da nereden çıktı? Rehber, ben 6 yıl önce bu müzeye girdim. O zaman 2 milyon yıllıktı. Şimdi 2 milyon 6 yıllıktır. Değerli dostum, bu fıkra milyonlarca yıl öncesine dayanan bir tarih hesaplamalarının nedenli gülünç olduğunu gösterir. İman, evrenin başlangıcı konusunda sağlam bir temeliniz olduğu anlamına gelir. Bilim alanındaki bilgiler arttıkça teorimi değiştirmem gerekmez. Benim teorim uzun zamandan beri vardır. Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Şimdi sıra bireylerin imanını ele almaya geldi. Size Dr. Campbell Morgan'ın konuyla ilgili bir sözünü aktarmak istiyorum. Yaşamla, kuşkuyla değil, imanla başa çıkılması gerekir. Yaşamın hiçbir zaman umutsuzlukla kararmaması ve her zaman umutla aydınlanması gerekir. Ve yaşam, etkinliklerinde sevginin paydaşlıkta pratiğe aktarılması gerekir. Bu insanların imanına bakarken bu sözlerin canlandığını göreceğiz. İman, bir kutuya koyup bakılacak bir elmas gibi bir mücevher değildir. Bu yüzden bu bölüme iman kahramanlarının kataloğu demeyi istemiyorum. Bu erkekler ve kadınlar yaşamın her durumunda imanlarını harekete geçirdiler. Yaşamlarında etkin olan imandı. İman bir rafta sergilediğiniz bir şey değildir. İman, değerli dinleyicilerimiz, Tanrı sözüne dayanır.